Merhabalar, Kias Röportajları'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Batu. Bugün karşımızda Azra Cohen var. Nasılsınız Azra Hanım?
Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Biz deyiz, çok teşekkürler. Biz sizi çok iyi tanıyoruz ama bilmeyenler için siz kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
Ben Azra, adım Azra. Ne anlatayım ki size? İşte sizin çektiğiniz, özellikle maruz kaldığınız sıkıntılara maruz kalmaktan dolayı kendi başına çözümler arayan biriyim. Bu çözümleri bulduğumu iddia etmiyorum ama çok araştırma yapıyorum. Fark yaratmaya çalışıyorum. Öncelikle kendi hayatımda, daha sonra da değer verdiğim insanların hayatında. Ve bu fark yaratma yolculuğu esnasında kitaplar yazdım. FGP Eden olarak. Son kitabım Eden'den sonra şimdi Gör Beni diye bir kitap daha çıkaracağım. İşte Ocak ayında çıkacak. Bunun dışında söyleyebileceğim kendimle ilgili pek fazla bir şey yok. Çok sade bir insanım yani. Çok ilginç biri değilim aslında ama nedense insanlar kitap yazdığınız zaman sizin çok ilginç olduğunuzu düşünebiliyorlar. Öyle.
Aslında bir tık tuhaf, yani farklı bir insansınız. Hani kitaplarınızı okuyanlar bilir ne demek istediğimizi. Hani tek bir alanda gitmiyorsunuz. Hani birden fazla alanla ilgileniyorsunuz. Mesela Aydın'da de astrofizikle ilgilenmiştiniz. O tarz hikayeler yazmıştınız.
Evet. Yani sadece astrofizik değil, astrofizik, fizik, biyoloji, matematik. Yani ben hayatın ilimleriyle ilgilenmeyi seviyorum. Ne demek hayatın ilimleriyle ilgilenmek? Yani aslında evren çok dillidir. Yani hayata baktığınızda işte edebiyat dünyasından bahsedersek diyelim ki, insanlar zannediyorlar ki edebi bir eserin içinde sadece edebi kelimelerden oluşan ve duyguları ve hisleri anlatan malzemeler olmalı. Ben buna böyle katılmıyorum. Evren, yaşam, dünya, insan beyninin algısı çok dilli. Yani biz matematikle, fizikle, kimyayla birçok şekilde dünyayı algılayabilmek için diller geliştirilmiş bir işletim sistemine sahibiz. Bu işletim sisteminin içinde de birçok konuda işte farklı farklı malzemeleri toplayabileceğiniz diller var ve bunları, yani biyolojiden topladığınız malzemeyi, edebiyattan topladığınızı, dinden topladığınızı, kimyadan, fizikten, matematikten topladığınızı, bunların hepsini bir araya koyduğunuzda ancak hayatı algılamak için hani zerre bir imkanınız oluyor. Çünkü hayat çok büyük, çok gelişmiş, çok kapsamlı. Bizim algılamamız çok küçük. İşte ikisi arasında çabalıyoruz.
Ya, ama birçok farklı alanla ilgileniyorsunuz. Bence daha çok yönlü birisiniz. Hani kendinizi birazcık mütevazı gösteriyorsunuz.
Ya, mütevazilikten de yani çok yönlü olmak demek sade olmamak demek değil. Yani ben sadeliğe önem veren biriyim ama evet, çok yönlü olunması konusunda da ısrar ediyorum. Mesela diyelim ki sadece tek bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız tek bir işle ilgili uzmanlaşabilirsiniz. Ama o işi iyi yapmak istiyorsanız çok yönlü olmak zorundasınız. O işi iyi yapmak istiyorsanız diğer sektörlerden ve diğer alanlardan da bilgileri bir araya getirmek zorundasınız. Bu her konu için. Saç kesmek istiyorsanız saç, kazak yapmak istiyorsanız kazak. Yani işiniz ne olursa olsun, ne olursa olsun çok yönlü olmak zorundasınız ki gerçekten işinizi hakkıyla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim sade bir insan olmamın yanında çok yönlü olmam beni ilginç kılıyorsa ne ala? Yani demek ki biz artık çok yönlü olan insanların ilginç olduğu dönemlere girmişiz demektir. Muhteşem bir şey bu o zaman. Teşekkür ederim.
Ya da herkes artık kalıplaştığı için hani farklı bir rol model çıktığı zaman onu ön plana çıkartıyoruz. Onu kendimize, nasıl desem, model olarak gösteriyoruz. Bu yüzden daha fazla ilgi çekmiş olabilirsiniz bu konuda.
Çok mantıklı. Yani aslında bundan 10 sene sonra geriye dönüp baktıklarında, bu dönemde işte benim videolarımı falan izlediklerinde, beni böyle biraz analiz ettiklerinde, ya bu kadın hiç de ilginç değilmiş diyebilirler aslında baktığınızda. Hatta çok sıradan ve çok böyle, ya aman bunda niye bu kadar şey yapmışlar, ciddiye almışlar falan bile diyebilirler. Çünkü aslında her bilgi kendi dönemindeki koşullarla değerlendirilmeli. Ben zaten yeni bir şey söylemiyorum. Ben sadece binlerce yıldır söylenmiş şeyleri algılamaya daha hazır hale getirerek söyleme çabası içerisindeyim. Ya baktığınızda, yani yoksa eskiye gittiğinizde, eskinin ilmine indiğinizde o kadar güzel bilgiler var ki, özellikle Uzak Doğu'da o kadar köklü ve o kadar gerçekten fark yaratacak bilgiler var ki, bu bilgilerin arasından sıyrılıp da yepyeni bir şey söylediğini zannetmek çok büyük ukalalık olurdu. Yani hiçbirimiz yeni bir şey söylemiyoruz ama hepimiz bugünün insanın kafasının algılayacağı şekilde söylemler yapma çabasındayız diye düşünüyorum ben.
O da olabilir. Güzel bir cevaptı bu. Bayağı ilgimi çekti. Evet. Aynı zamanda en iyi yaptığınız işin çiftçilik olduğunu söylüyorsunuz. Bu çok ilgimi çekti benim.
Evet.
Yani çiftçiliğe evet. Nasıl ilgi gösterdiniz? Bunu nasıl başlattınız?
Şöyle, ben çocukken Karadeniz'de bir trafik kazası geçirmiştim. Trafik kazasından dolayı birçok şey yaşamıştım. İşte 6 ay komada kalmıştım. Kalçalarım kırılmıştı. Vücudumda bir sürü yer kırılmıştı falan. İyileşebilmem için beni Karadeniz'e gönderdiler. 11 yaşındaydım. Ve Karadeniz'de çok yetiştirilen bir sürü şeyle iç içe olma imkanımız oluyor. Oradaki insanlar topraktan yaşamayı bildikleri için. Orada kendimle ilgili şunu keşfettim. Orduya gitmiştim. Ben çok güzel 3 ay kaldım orada ve 3 ay içerisinde fındık toplamakla başlayan bir maceranın devamı gelmeye başladı ve aslında bitkilerle ilişkimin ve hayvanlarla ilişkimin çok iyi olduğunu fark ettim. Çok iyi hayvan eğitebildiğimi fark ettim. Hani şu an burada teyzemin kızı olsa size anlatırdı. Ben çok özür dilemek söylemek zorundayım. Öküz eğittiğimi biliyorum. Yani evet sadece havuçla öküz eğittiğimi biliyorum ve köydeki insanlar bir araya gelip böyle ne işte bu işte orada hacı diye bir amca vardı. Hacı amcanın öküzüne gitmiş bu kız falan deyip şov yaptığımı biliyorum. Yani aslında eğiten kişi yani eğer organizmayı iyi analiz ediyorsanız ve elinizde işte havuç gibi lezzetli besinleriniz varsa bu tip bir organizmayı eğitmek zor bir şey değil. Bir çocuk için bile zor bir şey değil. Ama emek vermek lazım, istemek, analiz etmek lazım. Ben de emek verebilen, analiz edebilen ve isteyen biriyim. En önemlisi istemek hayatta, isteyen biriyim. Ve hayatta bu tip şeyleri istediğin zaman o zaman sana kapılar açılıyor gibi oluyor. Hayat sana izin veriyor belirli alanlara girmene. O dönemde çiftçilikle ilgili benim maceram başladı. 11 yaşındaydım. Sonra evde balkonda sürekli domates, biber yetiştirmeye başladım. Annem işte bayağı böyle arkadaşlarına hediye olarak biber falan götürmeye başladı. Bu işi ben kendi çapımda yani kendi küçük yaşıma oranla büyüttüğümü düşünüyorum. Sonra bir süre işte o zaman tabii organik falan diye hiçbir şey yok. Her şey organik diye düşünüyoruz biz. Bunları pazarda satmışlığım bile var kendi yetiştirdiğim şeyleri. Orada başlayan maceram belirli bir noktaya geldiğinde toprakla ilgilenmeye başladım. Ve gerçekten bu konudaki yeteneğimin aynı zamanda bana huzur verdiğini fark ettim. O yüzden hayatımın belirli bir döneminden sonra kesinlikle bir çiftlikte yani oğlumun eğitimi belirli bir seviyeye geldiğinde diyeyim daha doğrusu. Çünkü şimdi okula yakın olmak zorundasınız. Okula yakın olabilmeniz için de şehirde yaşamak zorundasınız. Belirli bir seviyeye geldikten sonra kesinlikle çiftlikte yaşamayı planlıyorum. Kendi besinimi kendim yetiştirerek ama yanlış anlaşılmasın. Ben aquaponics gibi değişik şeyler, teknikler kullanıyorum. Aquaponics hiç duydunuz mu siz? Hiç bilginiz var mı?
Hayır, ben duydum. Şöyle,
altta bir tankın içinde çok güzel balık yetiştiriyorsunuz. Balığın kakası gübre oluyor çok güzel. Balığın kakası zaten suyun dibine çöktüğü için evet, ızgarayla toplayabiliyorsunuz. O ızgarayla topladığınız şeyi balığın üstünde yetiştirdiğiniz bitkiler var. Bitkileri her suladığınızda bitkiden gelen su balığın yaşadığı suya karışıyor. Ve balık bitkiden gelen suyun içindeki minerallerle besleniyor. Ve ardından balık beslendikten sonra balığın kakası dibe çöküyor. Balığın kakasını alıyorsunuz. Ve ardından yukarıdaki bitkiye veriyorsunuz. Kendi içinde kapalı devre bir sistem oluşturuyorsunuz.
Sistem yani, oluyor.
Evet, ben böyle sistemler kurmayı öğrendim. Bu sistemleri daha farklı şekillerde mesela bugün fotoğraf çekmek için kullanılan dronelar vardı. Böyle havada pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı uçarlar. O tip mekanizmalarla içine hiç insan girmeden bir takım işte basit domates, biber, patlıcan gibi şeyleri yetiştirebileceğimiz tarla sistemleri kurabileceğimizi öğrendim. Yani sürekli aslında öğreniyorum. Yani çiftçilik yapacağım derken aklınıza insanların kendilerini paraladıkları ve sistem kurmadan sadece amelilik yaparak işte ürün, besin yetiştirmeye çalıştıkları sistemler, şeyler gelmesin, çiftlikler gelmesin. Hani ben gerçekten çok zekanın işin içine katılarak emeğin çok kıymetli olduğunun, değerinin bilindiği bir sistem kurmaktan bahsediyorum. Yani bir çiftçi olacaksan böyle bir çiftçi olacağım. Bunun içinde inovasyon dediğimiz, yani eski problemlere yeni çözümler getirme hali inovasyon. Bunun içinde inovatif bir sistem kurma peşindeyim. Bunu yaptığım zaman da insanların beni ziyarete gelmesini ve benimle birlikte benim öğrendiğim şeyleri öğrenip uygulamalarını da izin vereceğim bir bölümün olmasını, bunun da işte bir tarım okulu, tarım meslek lisesi gibi çalışmasını istiyorum. Zaten kitapları yazmamın nedeni de o. Yoksa yani kitap yazmak o kadar benim için bir terapi ama o kadar da şey değil, asıl yapmak istediğim iş değil. O yüzden diyorum.
Az önce konuşuyorduk, hani bahsetmiştik hani kitaplardaki konuları geçmişte zaten yüzlerce defa bahsedilmişti. Ben sadece tekrardan dile getiriyorum demiştiniz. Aslında tarımda da bunu düşünüyorsunuz çiftçilikte de. Hani eski çiftçiliği alıyorsunuz, hani teknolojiyle kendi bilgi birikiminizle birleştirip daha farklı bir şey ortaya koymayı hayal ediyorsunuz. Bravo.
Aynen. Yani çünkü bilgi ne zaman değerli? Bilgi ancak siz onu yeniliklerle güncelleyebildiğiniz zaman değerli. Güncellenmemiş bilgi lanettir. Bakın bunu sakın unutmayın. Güncellenmeyen bilgi lanettir. Yani bunu ben söylüyorum. Bir yerde okumadım. Neden bunu böyle düşündüğümü söyleyeyim size. Çünkü eğer bir bilgi günün koşullarına göre kendini adapte edemiyorsa, o zamanda yaşayan toplumu geride tutar. Ve geleneğe dönüşür. Geleneğe dönüştüğü zaman eğer o bilgi insanı ileriye götürmüyorsa, daha iyi, daha sade, daha hafif bir yaşamla, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir geleceğe götürmüyorsa, o zaman hiçbir işe yaramaz, tamamen dogmaya dönüşür. Dogmaya dönüşmüş bilgi de zaten dogmalar milletlerin, vatanların, işte uygarlıkların belasıdır. Yani dogmalardan kurtulacağımız bir gelecek diliyorum hepimize.
Umarım şu an o dediğiniz dogmaların içindeyiz. Umarım en yakın zamanda kurtuluruz onlardan.
Kurtulacağız, siz hiç merak etmeyin. Kurtulacağız çünkü evrimimizin, yani tekamül yolculuğumuzun olayı bu. Yani tekamül yolculuğunda ilerleyebilmek için sürekli sorunlarla karşılaştırılmak zorundayız ve bu sorunları çözebilmek için sıkıntılar çekmek zorundayız. O sıkıntıları çekmeden, o sorunları çözmek için acı çekmeden ve köşeye sıkıştırılmadan maalesef ilerleyemiyoruz.
İş işten geçtikten sonra olması zaten daha sıkıntılı olur. Umarım erkenden fark edip
İşten mesela iş işten geçmesinden kastınız ne sizin? Yani ne olsa sizin için iş işten geçmiş olurdu?
Eğer daha çok arka planda kalırsak, hani geleceği yakalamak için daha çok çaba sarf etmemiz gerekir. O zaman daha bir zor bir eve bizi beklemez mi?
Çok doğru. Evre ne kadar zorsa atılan adımlar da o kadar büyük olmak zorunda kalıyor. Efsane yazıyorsunuz o zaman da. Atatürk'ü düşünün. Bakın bugün 10 Kasım değil mi? Atatürk'ü düşünün, ne kadar zor bir dönemde inanılmaz büyük ve çok etkili şeyler yapmak zorunda kalmış bir millet haline getirdi bizi. Ve ne oldu? Efsane yazdık. Yani tekamülde geri kalmak diye bir şey yok. Tekamülde zorlanmak diye bir şey var. Geri kalırız. Geri kaldığımız andan itibaren zorlanarak ileriye gitmeyi öğreniriz. Çünkü hayat gerekirse döve döve insanı, insanoğlunu, toplumları ileriye taşımanın yolunu biliyor. Hiçbir zaman evrimde geriye gidilmiyor. Hiçbir zaman. Yani o yüzden yüreğiniz rahat olsun. Sadece kendi üzerinize düşen görevi yapmakla ilgili çabanız olsun. Yani bu durumu daha sıkıntılı, daha böyle stresli bir hal olarak algılamak yerine iç motivasyonunuzu yüksek tutup siz ne yaparsanız yapın, zaten hayatın kendi sistemi içerisinde ilerlediğini ama eğer siz kendi görevinizi kendi üzerinize düşecek kadarını doğru yaptığınız takdirde o zaman kendi iç huzurunuzu almakla ilgili çok büyük kendinize faydalarınız olacağınızı bilerek hareket edin. Yani bakın insan ne yaparsa kendisine yapar.
Aynen öyle.
Aynen ya. Yani o yüzden mesela dünya gezegeni o kadar güçlü, o kadar büyük bir gezegen, o kadar akıllı bir gezegen ki bizi sırtından üstünden atması 3 güne kalır. 3 günde dünya üzerindeki insan nüfusu sıfıra iner 3 günde. Yani biz ısıya muhtaç yaratıklarız. Belirli bir ısının altında yaşayamıyoruz. Ama dünya gezegeni ısıya muhtaç bir gezegen değil. Soğur, ısınır, istediğini yapar yani. O yüzden de dünya gezegeniyle ilgili endişelenmeyin, kendimizle ilgili endişelenelim. Yaşamı hak edecek miyiz, hak etmeyecek miyiz? Bu önemli soru. Yaşamı hak edebilmek için de bireysel çabanın çok büyük katkısı olduğunu düşünenlerdenim ben. Yani eğer birey olarak sen etrafındaki insanlardan kim, hangisi, ne yapıyor olursa olsun sen eğer üzerine düşen görevi yapıyorsan hayata çok büyük katkın olduğunu bilerek yaşamak zorundasın. Çünkü belki de her şeye rağmen sadece senin üzerine düşen görevi yapıp yapmadığını ölçmek için hayat var diye düşünüyorum.
Haklısınız. Biraz daha kitapla ilgili konulara dönelim isterseniz. Çok fazla dünyaya, evrene falan yayıldık.
Evet, buyurun.
Yeni çıkacak kitabınız Göl Beni heyecanla bekleniyor. Fanlarınıza, siz takip eden kişilere falan baktım. Herkes Ocak ayını bekliyor şu an. Hatta TÜYAP'ta bulunamıyor musunuz? Galiba herkes çok üzgün.
Ya şöyle, şimdi Göl Beni çıkmadan benim TÜYAP'ta olmamın bir anlamı yok diye düşündüm. Yoksa TÜYAP çok sağ olsunlar, yani 5 ay önce Haziran ayında davet gönderdiler. Yani size büyük salon vermek istiyoruz, Azra Hanım gelir misiniz falan diye. Yani gerçekten hayata şükürler olsun. Kendimi çok kıymetli hissediyorum bu anlamda. Ama şu bir gerçek, anlatacak çok şeyim var. Ama ben biraz kitaplar öndeyken konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü öbür türlü insanlar bana çok odaklanıyorlar. Bu sefer ben sanki çok böyle önemli ya da çok etkili bir varlıkmışım duygusu insanlarda oluyor. Ve bu doğru değil, bu gerçek bir duygu değil. Bu sağlıklı bir duygu da değil. Hiç, şu dünya gezegeninde yaşayan hiç kimse, ama hiç kimse.
Hepimiz insanız.
Ya, hiç kimse o kadar önemli değil. Yani anladınız mı? Hepimizin kusurları olduğu için bu gezegende doğduk. Hepimizin öğrenmesi gereken şeyler olduğu için buradayız, yaşıyoruz. Hepimiz eksikliklerimizle eşitiz, en önemlisi. Buna çok inanıyorum. Ve bu anlamda hani birbirimizi merak edip birbirimizi çok kendi eksikliğimizi karşımızdaki insanda bulmaya çalışmak yerine biraz o insanı eksiklikleriyle kabul edip birazcık daha genel ana bilgiye odaklanmak lazım. Çünkü bilgi hiç kimseye ait değil. Kimse bilginin sahibi değil. Hiç kimse. İyi düşünüyorum.
Peki Göl Beni hakkında bize biraz teaser, ön bilgi verebilir misiniz?
Zevkle. Göl Beni 1930'larda geçen bir hikaye. Acaba birkaç şey okusam mı? Şu an ama... Yani şöyle, birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız diye başlıyor hikaye. Türkiye'de geçiyor. İlk defa çok net bir şekilde Türkiye'de geçen bir hikaye yazıyorum. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Ülkü ve Selim'in hikayesini yazıyorum. Ancak Ülkü ve Selim'in hikayesinin yanında İmiye ve Orhan'ın da hikayesi var. Yani benim zaten hikayelerimde asla tek bir karakter bütün hikayeyi domine edemez. Ben bol karakterli hikayeleri seviyorum, hayat gibi, hayatı taklit edercesine. Ve bunun yanında Göl Beni'nin kadınlara, yani Göl Beni dediğinizde işte ben bir internette bir şey paylaştım. Etimi değil beni gör diye bir Göl Beni ile ilgili yazdığım şiirsel bir şey değil, şiir değil ama şiirsel bir şeydi bu. Ve orada insanlar, bazıları zannetti ki ben kendim Azra Cohen olarak işte Göl Beni diyorum. Hayır. Beni zaten gören görüyor. Benim o anlamda görülmeye gerçekten ihtiyacım yok. Beni göremeyen insanların da beni görmesi için Göl Beni demeye hiç ihtiyacım yok. Size de aynı şeyi tavsiye ederim hayatla ilgili. Yani sizi ilk varlığınızda ilk karşı karşıya geldiği anda sizi görebilen insanlara vakit ayırın. Sizin bedeninizi görüp sizin içeriğinizi göremeyen insanlara vakit ayırmayın. Çünkü o zaten sizinle aynı kaynaktan gelmiyor demek ve ona kendinizi göstermek için deforme etmeyin kendinizi. Tekrardan hikayeye geri dönersek, Göl Beni toplumdaki kadının topluma Göl Beni demesini anlatıyor. Kadın diyor ki topluma Göl Beni.
Etraf, 1930'larda.
1930'larda. Atatürk'ün vizyonundaki kadından bahsediyorum. Atatürk'ün vizyonundaki kadın dekoltesi ortada, etrafından ilgi istediği için sürekli dekoltesini öne çıkararak yaşayan kadın değil. Atatürk'ün vizyonundaki kadın Ben onun vizyonundaki kadını kendi vizyonunda da gördüğüme inanıyorum. Ben gerçek kadın diyorum buna. Toplumu doğuran organizmanın kendisi olduğunun farkında, üstünlüklerinin farkında, zayıflıklarının da farkında, zaaflarının da farkında. Mesela size genç bir erkek kardeşimiz olarak size sorayım. Kadın organizmasının en büyük zaafı nedir sizce? Özür dilerim, kahve içmek zorundayım çünkü ben sabaha kadar uyumadım ve
Afiyet olsun.
çok çok yorgunum şu an. Benim için gece yarısı gibi biraz sizinle şey olmak için. Yoksa çok kahveyi de tasvip etmiyorum. Her zaman kahve içmeyin. Buyurun.
Sorduğun soruyu şöyle cevaplayayım. Hani eskilerden gelen bir gelenek var, dogma var. Erkekler ön plandadır, kadınlar geri plandadır diye. Bu her ne kadar sevmediğim bir dogma olsa da yani şu an toplumdaki de o bence. Kadınlar ön plana çıktığı an bile erkekler kendini ön plana koyuyor, kadın yine geri plana
Peki
itiliyor.
bu dogmadan bahsettik. Kadının zaafı nedir? Kadın organizmasının zaafı nedir?
Daha duygusallık çocuk olabilir mi?
Zaaf demezdik ona. İyi ki duygusalız ve iyi ki çocuklara odaklanıyoruz. Yoksa toplum diye bir şey var olamazdı, uygarlıklar kurulamazdı. Zaaf deyince şöyle, ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Sizin fikrinizi siz kendiniz düşünün. Eğer aklınıza gelirse bu konuda daha farklı bir şey söyleyin. Benim kendi
Tabii ki.
fikrimde kadın organizmasının zaafı kendi değerini erkeğin gözünden biçmesi. En büyük zaafı bu. Bir kadının, şimdi biz o kadar çok seviyoruz ki, o kadar çok adanıyoruz ki kendi değerimiz erkeğimizin bizi nasıl gördüğüyle çok alakalı hale geliyor. Bu bir zaaf. Bizim değerimiz herhangi bir insanın bizi nasıl gördüğünden çok daha ötede. Çünkü toplumu biz doğuruyoruz. Dünyada gördüğünüz herkesi bir kadın doğurdu. Ve bunun bir anlamı var. Kadının karanlığa itildiği, kadının bilgilendirilmediği, adam yerine konulmadığı, işlerde çalışmadığı, toplumlar kalkınamazlar, gelişemezler ve mutlaka ve mutlaka köle olurlar. Kadın o yüzden çok önemlidir. Kadın çok güzel olduğu için, İşte bakılması hoş olduğu için önemli değildir. Kadın gerçekten de toplumu doğurduğu ve toplumdaki bireyleri anne olarak yetiştirdiği için önemlidir. İlk 8 yıl çocuğun en çok birebir temasta olduğu kişi annesi. Yani bir kadın, eğer kadın kendine saygı duymazsa, kendi gücünü, kendi potansiyelini eğer bilmezse, o zaman o çocuğa güçle ve potansiyelle ilgili hiçbir şey öğretemez. Güçle ve potansiyelle ilgili hiçbir şey öğrenmemiş bir çocuk daima ve daima geride başlar hayata. Çünkü aslında 3 yaşına geldiğinizde çocuğunuzun kendisiyle ilgili bir fikri olması lazım. 3 yaşındaki bir çocuğun bile. Yani ve bunu anne sağlamak zorunda. Ama bunu işte adam yerine konularak en azından ekstra bir dil öğrenerek yapmak zorunda. Bakın ekstra bir dil öğrenmiş bir beynin tek bir dil konuşan, yani iki dil konuşan bir beyinle tek bir dil konuşan beyin arasındaki farkı size bir belgeselle anlatsam gerçekten koşa koşa gider. Eğer bilmiyorsanız ikinci bir dil öğrenebilirsiniz.
İkinci bir dil beynin fonksiyonunu daha bir
İnanılmaz etkiliyor.
geliştiriyor.
Beynin fonksiyonunu etkiliyor, problem çözümünü etkiliyor, olaylara yaklaşımını etkiliyor. İnanılmaz etkiliyor. Yani o yüzden çocuklarınıza mutlaka ikinci dil öğretin ve zorlanarak öğrensinler. Ve onları utandırın. İkinci dil bilmediği için insanları utandırın. Çünkü utanmak çok kıymetli bir şey, biliyor musunuz? Bir insan utancını kaybettiği zaman insanlığını kaybeder. Komplekse girsin. Komplekse girmek de çok güzel bir şey. Komplekse girdiğiniz zaman gelişirsiniz. Komplekslerinizle yüzleşin ve gelişin.
Peki diğer sorumuza gelelim. Aynı konuyu açtı. Dünyanın şu an bu halde olmasının sebebinin anneler olduğunu söylediniz ki az önce birazcık değindiniz bu konuya.
Bilincine
Peki.
uyanmamış anneler. Dünyanın bu şekilde olmasının sebebi anneler dediğimizde yanlış anlaşılmasın. Bütün anneler suçludur değil. Annelere, kadınlara saygı göstermeyen, kadını bir mal gibi gören, memeden popodan ibaret gören toplumlar suçludur. Çünkü sen kadına öyle davranırsan, kadın kendini memeden popodan ibaret sanarsa, kendini sadece güzelliğiyle ortaya koymaya çalışırsa hiçbir işe yaramaz. hiçbir işe yaramaz annelerden, kadınlardan oluşmuş bir toplum asla başarılı olamaz. Böyle düşünüyorum. Aslında bunu ispatlayabilirim de.
Nasıl?
Araştırmalarla, istatistiklerle, evet. Dünyada
makaleler.
En kalkınmış toplumlardaki kadınların durumlarına ve kadına gösterilen saygıya ve kadınlara karşı işlenmiş suç oranlarına bakalım. Kadın tecavüzlerine bakalım. İstatistikleri ortaya koyalım. Ardından işte dünyanın en gelişmemiş ülkelerindeki suç oranlarına, kadına karşı olan davranışlara bakalım, ortaya koyalım. Gelişmişliği rakamlar üzerinden ölçelim ve o rakamların içinde kadının bulunduğu seviyeyi belirleyelim. Göreceksiniz ki ben bunu yaptım zaten. Hani ilgilenen varsa gönderebilirim. Göreceksiniz ki gelişmiş ülkelerin hepsinin en önemli ortak yanı kadına gösterdikleri saygıdır. Kadına saygı göstermeyi bilmeyen bir toplum gelişemez. Çok özür dileyerek şunu ifade etmek istiyorum. Sadece gelişim mastürbasyonu yapar. O toplumdan hiçbir şey doğmaz.
Peki o toplum kendini nasıl değiştirebilir?
Kız çocuklarına okutarak. Bir.
Ama zaten toplum kadına değer vermiyor. Nasıl kız çocuklarına okutabilir?
Eğer kız çocuklarını okutup iyi anneler yetiştirmekle konuya dahil olamıyorsanız zaten alttan gelen nesille toplumu tohumlayamazsınız, toplumu düzeltemezsiniz. Yani toplumun içinde deforme olmuş insanları bir araya getirip öldüremeyiz ki. Alttan gelen nesille yenilenmesini sağlamak zorundayız. Yani o yüzden ne yapacağız? Eğer kız çocuklarını okutmakla ilgili hükümetin ciddi politikaları yoksa, eksikse benim yaptığım gibi yapacaksınız. Siz okutacaksınız. Yani ve bir çocuk okutmanın bugünkü maliyeti çok çok çok düşük. Yani ama her şey para demek değil. Hatta hiçbir şey para demek değil. Hatta şuraya kadar gidebiliriz. Para hiçbir çözümün kaynağı değildir. Her çözümün kaynağı ilgidir. O ilgiyi göstermek, o ilgiyi vermek zorundayız. Bir çocuğu okutmak onunla ilgilenmekle başlar. Ona sahip çıkmalısınız. Okuldaki müdürüyle ve öğretmenleriyle siz görüşmelisiniz. Çünkü zaten o çocuk okutulmuyorsa kendisine sahip çıkmayan bir annesi ve bir babası olmadığı için, daha doğrusu kendisine sahip çıkmayan bir annesi ve babası olduğu için okutulmuyor. O zaman oradaki sahip çıkma görevinin birinin üstlenmesi lazım. Bizden birilerinin. Yapın. Bakın sonra ne oluyor biliyor musunuz? Benim bugün okuttuğum çocuklarımın hepsi yanımda. Küçük bir ordum var benim. Yani şu, mesela bir tanesi şu an işte 18 yaşına girdi. 12 yaşından beri tanıyorum onu. Ve çok güzel yurt dışında burslu bir üniversite kazandı. Bir tanesi şu an 24 yaşında. Onu da 18 yaşından beri tanıyorum. Hepsi yanımda. Yani hep çok sevdiğim, yüreğini bildiğim, karakterini bildiğim, çok başarılı hayatta ve işte daima ve daima daha iyisini yapabilmek için çabada olan bir sürü insanla çevrelenmiş bulunuyorum şu an ben. Ama emek işte, emek vermemiz lazım. Hayattaki en kıymetli şey verilen emektir. Bu her şey için geçerli yani. Bakın, iyi, güzel emek veriyorsanız güzel kazak yaparsanız, güzel emek veriyorsanız sağlıklı olursunuz, güzel emek veriyorsanız kendinizi iyi yetiştirirsiniz, iyi emek veriyorsanız ilişkinize emek ve özen gösteriyorsanız çok güzel bir ilişkiniz olur. Böyle salla pati, canınız istediği zaman işte telefonun öbür ucunda olmasını istediğiniz bir işte sevgiliniz olsun falan filan istiyorsanız aptal bir sevgiliniz olur. Telefonun ucunda hazır ol da sizi istediğiniz zaman gelişebileceğiniz bir sevgiliniz olur ama asla ve asla gelişimize katkıda bulunmaz. Asla size faydası olmaz. Sadece mastürbasyon olur. Anladınız mı? Yani gerçekten eğer gerçek bir şeyler yaşamak istiyorsanız emek vereceksiniz. Sahip çıkacaksınız, gerekirse savaşacaksınız ve emek vereceksiniz. Gerçek bir şeyler yaşamak istiyorsanız.
Zaten bu hayatta tanıştığımız her insan bize eğer bir tecrübe, bir küçük bir şey katmıyorsa boşu boşuna onlarla vakit harcıyor olmuş oluyoruz.
Oradan da aldığımız dersler var. Yani şöyle söyleyeyim. Pardon, çok uzun süre böyle oturamıyorum. Şöyle söyleyeyim size. Yani negatif ve pozitif her şeyden öğreniyoruz. Bir kere bu çok güzel bir şey. Oradan da insanları biraz kategorize etmeyi öğreniyorsunuz. Yani hayat çünkü çok farklı bir sistemle çalışıyor. O sistemin içinde inanılmaz zenginlikler var. Negatifte de pozitifte de. Bazen de karşınıza öyle bir insan çıkıyor ki onu kendiniz zannediyorsunuz. Size çok benzediğini düşünüyorsunuz. İşte çok sizin gibi olduğunu düşünüyorsunuz ve böyle aa işte evet benimle aynı kaynaktan gelen birisi zannediyorsunuz ama halbuki o size belki de hayatınızın dersini vermek için orada ve belki size çok çok çok negatif şeyler yaşatıyor, sizi çok hırpalıyor ama size bir şey öğretiyor. O öğrenmeniz gereken şeyi size öğrettiği için onu bile hayatın gönderdiğini düşünüyorum ben.
Bir de onun öğrettiği şeyi öğrenebilme potansiyeli gerekiyor insanda.
Kesinlikle. Kesinlikle yani öğrenime açık olmak gerekiyor. Eğer sen kendin öğrenime açık değilsen zaten hani düşünebiliyor musunuz? Allah'ın Resulü iniyor. Gökyüzünden hala inanmayanlar var gibi durumlar var. Yani sen kendin eğer öğrenime açık değilsen gözünün önündeki hiçbir değeri görmezsin. Hiçbir değeri göremezsin. Gözünün önündeki yani işte pırlantayı kömürle kıyaslayan insanlar var. Pırlantayı kömür zanneden insanlar var. Pırlantayı kömürün yanına koyup ya kömürü en azından yakıyorum da istediğim anda istediğim zaman beni çok güzel ısıtıyor. Bu pırlanta da ne işe yarar diye anlamayan insanlar var bilgisiz ve vizyonsuz oldukları için. Halbuki pırlanta bu gezegende insanoğlunun bildiği tarih boyunca bugüne kadar bütün teknolojiler dahiliyetinde bilinen en yüksek ısı tutan tek element. Isıyı en yüksek 400 bin galiba emin değilim santigrat dereceye kadar tutabilen, parçalanmadan, deforme olmadan kendi içinde tutabilen ve ısıyı depoladıktan sonra da ısıyı tutmaya devam eden tek element. Yer kabuğunun çevresi pırlantalarla çevrili. Yer kabuğunun çünkü iç sistemi var. Atmosferimizin olabilmesi için yer kabuğunun içinde tonlarca pırlanta, tonlarca petrol, tonlarca başka minerallerin olması lazım. Çünkü o bir pil gibi. Nasıl bir pil yapabilmek için işte bir mekanizma kuruyorsunuz. O mekanizmanın içinde çok çok önemli bir sürü malzemeler oluyor değil mi? Öbür türlü pil kesinlikle çalışmıyor. Dünya gezegeni de öyle. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Pili oyuyoruz, içinden petrolü çıkartıyoruz. Nam nam nam nam nam nam nam nam yiyoruz. Pili oyuyoruz, içinden işte pırlantaları çıkartıyoruz, yiyoruz. Oyuyoruz, içinden uranyumu çıkartıyoruz, yiyoruz. Çünkü gerizekalıyız. Kafamız kesinlikle çalışmıyor daha. Ha, eski örneğe geri dönersek kömür ve elmas örneğindeki. Elması göremeyip, kömürle kıyaslayıp, kömür nasılsa benim daha çok işime yarıyor, istediğim zaman ısınabiliyorum diyen adam, zaten kömür çağında yaşamak zorunda kalacak olan adam. Elması kullanmayı öğrenen adamsa, güneş enerjisini elmasla toplayabildiği için, hiç para harcamadan, madenlere inip kömür çıkarmadan, güneş enerjisini elmasla taşıyabildiği için, evinde konforlu bir şekilde başka şeylerle ilgilenirken, keyfini sürerken yaşamayı hak etmiş adam oluyor. İlişkiler de böyle. Olaya kaçarsanız eğer kömürlerle takılırsınız. Zoru istiyorsanız pırlantanın peşine düşeceksiniz. Ama pırlantayı hak etmek lazım. Sizin de birer pırlantaya dönüşmek için çabada olmanız lazım diye düşünüyorum ben. O yüzden genç arkadaşlar evet, özellikle bu konuda lütfen kendinizi geliştirin.
Kolaya kaçmayalım. Her zaman zorun peşinde olacağız.
Evet, inşallah.
Yazdığınız kitaplarda kendinize çok benzettiğiniz karakterler var mı?
Hiç yok. Eden'de bir tane var ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Ama Fiçipi'de hiç yok. Kalın gözlükler takıyorum normalde diye beni Bilge'ye benzetiyorlar. Bilge'ye benzeyen yanım şu olabilir. Bilge'nin özünü tanısaydınız o da çok meraklı bir insan. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok meraklı bir insan olduğu için merakımız benziyor. Merak ettiğimiz konular %20 benziyor. Ben daha çok fizikçiyim. Fizik, biyoloji falan. O biraz edebiyata ilgisi var. Bunun dışında başka hiçbir karakter yok. Bir de Göksel var. FGP'de benim kendime yakın bulduğum ama benzediğim bir yakın bulduğum.
Yakın bulduğum.
Evet, o kadar.
Yazdığınız karakterlerde, kitaplardaki karakterlerde en çok konuşulan karakterlerden birisi Can Manay oldu, biliyorsunuzdur. Tepkilerden de görmüşsünüzdür.
Evet, Can Manay ihtiras özlemi çeken bir toplumuz. İhtirassız yaşamayı öğrenmişiz. Belirli kuralların içinde yaşarken ihtiraslı olmayı unutmuyoruz daha doğrusu. Özensizleşiyoruz ihtirasa karşı. Ahlaklı edepsizlik dediğim bir şey var benim. ahlaklı edepsizlik. Ahlaklı edepsizliği becerebilmek çok ince bir çizgidir. Hem ahlaklı olup hem de o edepsizliği becerebilmek. İhtiras zaten ahlaklı edepsizliği becerebildiğin yerde var olan bir şey. Şimdi ihtiras özlemi çeken bir topluma ihtirastan yanıp tutuşan bir adam veriyorsun. Değil mi? Tabii ki de herkes ona odaklanacak. Ama işte kömür ve pırlanta örneğindeki gibi, yani kömür kullanılması daha kolay. Ama pırlanta değil. Pırlanta için zekan olması lazım. Pırlantayı işleyebilmek lazım ama pırlantayı işlediğin andan itibaren başka bir uygarlık seviyesine çıkıyorsun. Kömür devrinden çıkıyorsun. Canbanay kömür ama diğer mesela karakterler, pırlanta seviyesinde farklı karakterler var. Buyurun, sorunuza devam edelim.
Zaten soruyu birazcık cevaplamış oldunuz. Ben son noktayı koyayım. İnsanların bu karakteri doğru anladığını düşünüyor musunuz peki Canbanay'ı?
Bazı insanların evet, bazı insanların kesinlikle hayır. Kitabı 28 değişik şekliyle okuyan insan var. Yani kitabı benim hiç algılamadığım seviyede okuyan insan da var. Aman Allah'ım, bunu buradan nasıl çıkardı diyebildiğim yorumlar da gördüm. İlginç yorumlar. Çok fazla değil ama yine de var. Kitabı çok üst seviyede okuyabilen çok insan var. O yüzden evet, bazı insanların çok iyi algıladığını düşünüyorum. Bazılarının ise şehvet ve ihtirasla kaybolduklarını, benim asıl anlatmak istediğim o çok çok çok önemli olan alt hikayeyi kaçırdıklarını düşünüyorum.
Davranış bilimleri konusunda aldığınız bir eğitim varmış.
Evet.
Doğru araştırırsam. Bu eğitimden ve bu eğitimin sizin sosyal ve bireysel hayatınızda etkilerinden bahsedebilir misiniz?
Çok. Bu çok uzun bir konu olurdu. Gelecekte bununla ilgili bir kitap yazmak istiyorum. Benim asistanım şu an dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tane master programına girdi. Burslu olarak. Columbia Üniversitesi'nde, New York'ta. Oradaki ekolleri işte raporluyor. Mesela işte ekollerin nasıl öğretildiğini raporluyor. Ben zaten Londra'daki bütün ekollerin nasıl öğretildiğinin raporlamasını kendimce farklı şekillerle yaptım. Ancak şöyle bir şey var. İnsan organizması ilginç bir organizma. Çok eksiklikleri olan, eksiklikleriyle yüzleşmemek için çok çok alternatif yöntemler geliştirebilen ve bu geliştirdiği alternatif yöntemlerin içinde inanılmaz güzel saklanabilen ve yüzleştirmeye çalıştığınızda da kendisini yüzleştirip geliştirmeye çalışan, diğer hallerden kaçabilen bir organizma. O yüzden eğer psikolojiyi doğru bir yaşta, doğru bir bilgiyle keşfedebilirseniz eğer, hayatınızdaki en ama en önemli araçlardan bir tanesine edinmiş olursunuz. Benim yani mentalist olursunuz. Mentalist ne demek biliyor musunuz? Karşınızdaki insanın iç motivasyonunun neyi hedeflediğini o insan size kendisi anlatmadan ve açık açık net bir şekilde ortaya koymadan davranışlarıyla anlayabilme kapasitesi demek. Yani mentalist olmak önemlidir. Etrafınızdaki insanların motivasyonlarını, o motivasyonları ortaya koymadan önce siz kendiniz görebilirseniz hayatınız, kendinizi daha güzel korursunuz. Yani atıyorum çok zengin bir insansınız. Çok mirasınız var. İşte ünlüsünüz, bir oyuncusunuz ya da işte şanınız, şöhretiniz var ya da bir politikacısınız, bakansınız. Etrafınızdaki insanların size niye ve neden ve hangi koşullarda yaklaştığını bildiğinizde o zaman daha verimli bir hayatınız olur diye deneyimledim ben. Yani çünkü belirli bir güce sahip olmak, yani atıyorum ünlü olmak bir güçtür. Siyasette yukarıda olmak başka bir güçtür. Çok tanıdığının olması, well connected dediğimiz iyi bağlantılarının olması başka bir güçtür. İşte kitlelere hitap edebilmek, kitleleri harekete geçirmek başka bir güçtür. Yani bir sürü güç odakları vardır hayatta. Bu güç odaklarından birkaç tanesine yakınsanız eğer, size yaklaşan insanların niyetlerinin motivasyonlarının içeriğini bilmekle yükümlüsünüz. Çünkü sorumluluğunuz var. Neye karşı sorumluluğunuz var? Hayata karşı sorumluluğunuz var. Çünkü siz o gücün sahibi değilsiniz. Siz o gücün aidiyetindesiniz. Size eğer hayat öyle bir güç verdiyse siz o güce sahip değilsiniz. Belirli bir süre size verilmiş bir şey o. Bir süre sonra da tamamen elinizden alınacak bir şey. Hiçbir değeri yok sizin için. Ama hayat sabun. İçin.
Ha? Sabun köpüğü gibi.
Aynen, balon gibi. Sabun köpüğü gibi. Eğer ciddiye alırsanız. Asla ciddiye almayacaksınız bunu. Ama eğer siz bunu hayatın size verdiğini ve hayatın hayata katkınız olması için size bunu verdiğini içselleştirirseniz, o zaman onu çok güzel kullanırsınız. O zaman daha güzel bir yaşamı bu gezegende var edebilmek için katkınız olur. Hayat izin verir çünkü. İşte psikoloji öğrenmek bu gücü doğru kullanabilmenizi kolaylaştırır. Gereksiz, sadece ve sadece ünlüsünüz diye kendi egosuyla şu ünlü insan da benden işte hoşlandı. Şu ünlü insan da bak gördün mü şu ünlü insanı kendime nasıl böyle böyle işte bağladım ya da böyle saçma sapan işte sizin yakınında bulunduğunuz güç odaklarından nemalanmak için size yaklaşma şeyi olan, potansiyeli olan bir takım insanların size yaklaşmasını engellemenize yardım eder psikoloji. Onların güç dinamiklerini görür ve onları kendinizden uzak tutmanıza yardım eder. Tutarsınız, kendinizi korursunuz. Niye kendinizi korursunuz? Çünkü dediğim gibi güce sahip değilsiniz siz. Güce aitsiniz ve güce ait olmak bir sorumluluktur. Hayata karşı bir sorumluluktur. Güce ait olmayı kendini zannedenlerse zaten güçte kaybolan insanlardır. Onların da sonu zaten çok çok çok kötü olur. Dünya tarihi, insanlık tarihi güçte kaybolmuş binlerce insanın hikayesiyle doludur. Bir tanesini açın okuyun yani.
Ama kimse açıp okumadığı için tarih sürekli tekerrürden ibaret olarak ilerliyor.
Bir nesil geliyor. Çünkü niye? Aşkta meşkte kayboluyorlar. Aşkın meşkin ardından her şeyi herkes yeniden öğrenmek zorunda kalıyor. İşte düzgün bir sistem kuramadığımız için o kuramadığımız düzgün sistemle eğitemiyoruz. Alttan gelen nesli sağlıklı ve iyi bir şekilde eğitemiyoruz. Eğitemediğimiz için her şey yeniden yaşanmak zorunda kalıyor. Bir sistem kurgulayıp ortaya koyup, sağlam bir sistem kurgulayıp ortaya koyup, o sağlam, sürdürülebilir, kendi kendine hayatta kalabilecek kadar sağlam olan, verimli bir sistem ortaya koymadan, dünya gezegenindeki insan yaşantısının huzura ermesi mümkün değil. Bakın, cennete girmekten bahseder değil mi? Bütün din kitapları, bütün dinler değil mi? Cennet diye bir yer var ve oraya girmek için cenneti hak etmek zorundasın. Ben neye inanıyorum biliyor musunuz? Cenneti ancak bu dünyada var edebilirsek girmeye hak kazanacağız. Cenneti ancak cenneti var edebilecek kapasitede olanlar, çünkü ayeti eğer dikkatli okursanız, matematik, fizik, kimya bilerek okursanız eğer, kuantum ne diyor? Kuantum fizik bugün bize ne söylüyor? İki tane nötronun çarpışmaya yaklaşırken zaman perdesinde yarattığı bükülmenin anlamı nedir? Bunu bilecek kadar fizik, astrofizik, fizik, kimya, biyoloji biliyorsan eğer sen, ayetleri okuduğunda zaten bunu çok güzel anlattığını anlıyorsun. Ama maalesef bugün bu bilgilerin hiçbirisi bu bilgileri yorumlayacak dataya sahip insanların elinde değil. Egomonyasında değil. Cehalet dediğimiz şey çok yönlü olmamaktan meydana gelir. Bir konuda uzman olmak, tek bir konuda uzman olmak, o tek konuyu öyle kısırlaştırılmış bir kutunun içine sokmanıza neden olur ki? O kutunun içinde o konuyu sıkıştıra kısırlaştırır, hapsedersiniz. O konunun celladı olursunuz bu arada. Yani atıyorum tıp konusunda uzmansınız ama diğer hiçbir konuyla ilgilenmemişsiniz. Dünyanın en tıp konusunda uzman kişisi, eğer diğer hiçbir konuyla ilgilenmemişse, kendini diğer hiçbir konuyla geliştirmemişse, tıbbın celladı olur. Çünkü dünya bütünseldir, yaşam bütünseldir. Yani ne demek bütünsel? Holistiktir. Holistik ne demek? Her konunun birbiriyle bağlantısı vardır. Her insanın birbiriyle bağlantısı vardır. Her davranışın, her duygunun, her olgunun, var olan her şeyin her şeyle bağlantısı vardır. fizik, kimya, matematikle ilgilendiğinizde bunu zaten çok güzel anlatıyor.
Aklıma güzel bir soru gelmişti, onu unuttum şu an, kusura bakmayın.
Sizi sarhoş ettim ben şu an, kusura bakmayın. Sıkıldınız mı?
Yok yok, ben şu an o kadar fazla beynimde harita açtınız ki onları takip ederken kendi sorumu unuttum. Aklıma güzel bir soru gelmişti, onu unuttum, kusura bakmayın.
Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Varsa...
Evet. Yani bir sonraki soruya geçeyim. Ben en çok kendimi seviyorum demiştiniz bir röportajınızda. Ya bu bir farkındalık mı yoksa bir seçim mi? Açıklayabilir misiniz?
Bu bir seçim ve bir farkındalık. Her seçim bir farkındalık olmak zorunda. Her seçim. Öbür türlü seçim değil zaten. Eğer fark ederek yapmıyorsanız zaten seçim değil. Beynimiz algoritmik bir yapıyla, bilgisayarlarınkine benzeyen bir sistemle çalışıyor. Datayı topluyoruz doğduğumuz andan itibaren. Tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı data işleniyor. Mesela bazı insanlar kumral insanlardan hoşlanır. Bazıları sarışın sever, bazıları kızıl sever. Bunun nedeni çocukluktan itibaren topladığınız datanın kombine ettiği bir takım bilgilerin sizde yarattığı güzellik anlayışıdır. Yani güzelliğiniz bile topladığınız datanın zihninizde kombine edildiği güzellik anlayışınız bile zihninizde kombine edildiği şekilde belirleniyor. Yani o yüzden şöyle bir şey var. Eğer siz kendinizi sevmeyi seçmiyorsanız kendinizi geliştiremezsiniz. Kendini öne koymaktan bahsetmiyorum. Kendini sevmek zorundasın. Kendini neden sevmek zorundasın? Bunu çok net şu şekilde anlatacağım. Vücudumuzda 37.2 trilyar hücre var. Tamam mı? Eskiden 100 trilyar diye zannediliyordu ama saçtaki hücreyle tendeki hücrenin şeyi, kütlesi farklı olduğu için tek tek tek tek bütün bu organlar ayrılarak hücre çeşitleri birbirine yaparak ağırlık üzerinden bunun ölçümü yapıldı. 2011 yılında onaylandı bu. 37.2 trilyon hücre var vücudumuzda. Kusura bakmayın, ben biraz böyle tuhaf oturamayayım. Ve bu hücreler her biri canlı. Her birinin bir duygusu var. Her biri belirli bir zamanla bölünerek tak hücre çoğalmasıyla sizi işte yaşlanan hücrelerinizi yerine yenilerinin gelmesini sağlıyor. Siz varlık olarak 37.2 trilyar hücrenin efendisisiniz. Yani sürekli kahve içmek, sürekli hamur yemek, sigara, uyuşturucu, alkol, bunlara dadanmak 37.2 trilyar kişiden sorumlu olan sizin ne kadar sorumsuz bir varlık olduğunuzu gösterir. Acımasızsınız demektir. Aptalsınız demektir. Siz 37.2 trilyar kişiye haksızlık yapıyorsunuz demektir. Çünkü her hücre bir kişi gibi, onlar da can. Vücudun nasıl bir mekanizmada yaşadığını, orada nasıl bir sistem olduğunu bilmiyorsunuz ki. Siz o hücrelerin evreni sizsiniz. Sizin hissettiğiniz şeylerle acı çekiyorsunuz, kortizol salgılıyorsunuz. O kortizol vücudunuzda inanılmaz bir stres yaratıyor. Hücrelerinizin hepsi üzülüyor sizinle birlikte. Mutlu oluyorsunuz, serotonin tetiklenmesiyle endorfin salgılıyorsunuz. Hücrelerinizin hepsi inanılmaz mutlu oluyor. Ah, böyle tatlı tatlı spor yapıyorsunuz, vücudunuza oksijen pompalıyorsunuz. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık. Hücrelerinizin hepsi nefes alıyor. Siz 37.2 trilyar hücreden mesulsünüz. O yüzden önce kendini sevmek zorundasın. Niye kendini sevmek zorundasın? Çünkü sen demek 37.2 trilyar hücre demek. Sen önce hücrelerine bakmak zorundasın. Kendi hijyenine dikkat etmeyen, kendi bedenini o hücrelerden sorumlu olduğunun bilinciyle bakmayan, sevmeyen bir insanın kendine saygı duymasının mümkün olduğunu düşünmüyorum ben.
Çok güzel bir cevap verdiniz. Ben bunu daha farklı bir cevap bekliyordum. Çok farklı bir kapı açtınız.
Yani, insanlar öyle zannediyorlar. Böyle egotik bir cevap. Evet, kendini sev. Hayat kendini sevmekle başlar falan filan. Benim her şeyim bilim. Ama her şeyim. Benim dinim de bilim. Dinim bilim ne demek? Ben İslam'ı seviyorum. Bilimsel algılayabildiğim için seviyorum. İslam'ı işte 9 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilmesini savunan işte dağda, çok çok özür dilerim bunu böyle ifade edeceğim, sadece ve sadece kafasında sadece ve sadece kendi erkekliğine takmış yaşayan abaza bir adamın İslam'ı algıladığı gibi algılamıyorum ben İslam'ı. Ben İslam'ı matematikle, fizikle, kimyayla, ilmiyle algılayabildiğim için seviyorum. Ben kendimi seviyorum çünkü bilimle seviyorum kendimi. Çünkü 37.2 trilyon hücremi düşünüyorum. Saçımdaki hücreyi düşünüyorum. Bu zavallının ne suçu vardı da benim, yani ben onun efendisi oldum. Niye ona kötü davranayım, gideyim boyayayım diyorum, boyalarla onu hapsedeyim diyorum. O yüzden bakın beyazlarım var. Yani anladınız mı? Yani benim hayatımdaki her şey bilimle algılanır. Fakat insanlar bunu, zaman beni tanıdıkça insanlar bunu anlarlar. Benim söylediğim hiçbir şey boş değildir. Kulağa böyle çok hafif gelir ama ben onu açtığımda vay be dedirtirim size. Bu konuda iddialıyım, ukalalık olarak algılanmasın. Çünkü içeriği, çünkü o noktaya gelirken ben çok araştırıp, çok düşünerek o noktaya geliyorum zaten. Laf olsun diye oturup böyle diye gelmiyorum ona. Bakın bir örnek verebilir miyim size? Tabii saçımı ki. Kestim, kahtim kestim. İmaj değişikliği yapmak için kesmedim, yanlış anlaşılmasın. Çok erken kalkıyorum. Şu sıralar çok uyku düzensizliğim oldu. Kötü uyuduğum bir dönemden geçtim. Ve başım ağrımaya başladı. Ve nasıl buram, şuram ağrıyor ve şuram ağrıyor. Saçımı saldığım zaman rahat ediyorum. Fakat saçını salarak gezecek bir karaktere sahip değilim. Çok, bana çok yani saç saç oluyor o zaman. Çünkü öyle saç saç geziyorsunuz ve o saçın içinde kayboluyormuşum duygusu geliyor. Bana kuaförüm dedi ki ya Azra abla dedi, bu saçını kessek ya dedi. Başın çok rahat eder dedi. Ve ben saçımı baş ağrım için kestim. Ve gerçekten başımın ağrısı geçti. Anlatabiliyor muyum benim mekanizmamın nasıl işlediğini size? Ben bir şey yapıyorsam bir işlevselliği olduğu için ve bir şeye hizmet ettiği için yapıyorum. Eğer bir şey hizmet etmiyorsa yapmam zaten.
Son sorumuza gelelim. Çok güzel bir sohbetti. Bugün 10 Kasım yani Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü biliyorsunuz.
Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Ben Atatürk'ü yaşayan biriyim. Bilmem etmem, babamın oğlu değildi, karakteri belki çok çok kötüydü, hiçbir fikrim yok. Yani tanışsak belki birbirimizden hiç hoşlanmayabilirdik. Ama vizyonunu, inkılaplarını, bizim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Ve çoğalacağız. Çünkü dünya, hayat bizim çoğalmamızı istiyor. O yüzden kendimi bu anlamda sorumlu hissediyorum. Buyurun.
Bence hala sokakta veya dışarıda Atatürkçü düşünce azalıyor gibi bir düşünce olsa da saat 9.05 geçe sokak değilim ben, otobanın kenarında. Saatten 9.05 geçe arabalar durdu. Herkes saygı duruşunda durdu. Ondan sonra siren sesleri de zaten etrafta yankılandı. Bir dakika sonra hayat yine normale döndü. Ama herkes o bir dakika içinde Atatürk'ü andı.
Çok doğru bir şey söylüyorsun.
Ve tekrardan Türk olduğum için gurur duyuyorum.
Nasıl yüce bir duygu indiriyor değil mi bedene? Böyle kendini çok yüce bir şeyin parçası olduğunu hatırlıyorsun orada. Buradaki yüce şey Atatürk değil. Buradaki yüce şey biziz. Biz duygusu. Biz. Atatürk ise sadece bir fikir. Bu biz duygusunun çatısı. İşte çalışkanlığı, adaleti, hakkı korumayı, iyi insan olmayı, adaplı olmayı, erdemli olmayı, ahlaklı olmayı bu millete örnek göstermiş ve bu örneğin içinde büyümemizi sağlayacak inkılaplar geliştirmiş yüce bir fikir Atatürk. Atatürk bir kişi, bir insan değil artık. Atatürk bizim memleketimizin ana fikridir. Bu ana fikre dil uzatanların hepsi vatan hainidir. Bu ana fikre tapınmak zorunda değilsin. Tapınanlar da manyaktır bu arada. Yani yanlış anlaşılmasın. İki uçta olmak zorunda değilsin. Tapınmayacaksın da. Ama bu ana fikri anlayacaksın. Bu ana fikrin niye var olduğunu anlayacaksın. Bir ihtiyaca cevap verir bu ana fikir. Birlik duygusunun çatısıdır çünkü. Atatürk fikrini anlamadan biz bir olamayız. Ve özür dilerim, şunu da söylemek istiyorum. Bakın, çok sistemli bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin öz kaynaklarını tüketmek için Türkiye Cumhuriyeti'ne dört bir yandan psikolojik olarak da yapılmış bir saldırı var. Çok uzun yıllardır devam eden bir şeyin çok önemli bir safhasındayız şu an. Bu saldırının üçüncü seviyesindeki aşaması Atatürk fikrini sıfırlamaktı. Atatürk fikrini sıfırlayabilselerdi Türkiye'de ihtilal yapıp Türkiye'yi İran gibi laiklikten koparılan böyle kadınların örtünmesinin falan filan şey olduğu, zorlandığı bir ülkeye getirip yönetilmesi çok kolay olan ve kukla olarak kullanılacak olan bir sistem haline getirilme projesi vardı. Fethullah Gülen projesi, FETÖ projesi dedikleri şey budur zaten. Bu proje esnasında Atatürk'ü böyle konuşamazdık bile çünkü mimlenirdik. Özel maillerden, telefonlardan tehditler alırdık. Ben tehditleri almış biriyim. 10 sene önce hiç bu kitapların hiçbirisini yazmadan önce. Sadece 23 Nisan kutlaması yaptığım için Facebook'tan. Yani ama ben bugün neyi öğrendim biliyor musunuz? Artık ben ölsem, beni öldürseler Atatürk'le ilgili en ufak geri adım atmayacağım kardeşim. Sen eğer Atatürk'e diliz atıyorsan senin o dilini koparmak benim görevim. Niye benim görevim? Atatürk'e taptığım için değil. Atatürk'ü gerçekten tanımam, etmem. Sen çünkü Atatürk'e değil, benim vatanımın birlik duygusuna dil uzatıyorsun. O birlik duygusu, biz birlikte Kurtuluş Savaşı'nda ölmüş insanların torunlarıyız. O birlik duygusu Kurtuluş Savaşı'ndan gelir. O Kurtuluş Savaşı Atatürk'ün işte oraya koyduğu çatıdan gelir. Her şey hayatta nasıl bir bütünsellik içerisinde birbirine bağlıysa bu da birbirine bağlıdır. Sen bunu anlamak zorundasın. Ve hükümet olarak da buna sahip çıkmak zorundasın. Atatürk fikir olarak senin milli kültüründür. Mevlana gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi. Yani o kadar çok var ki. Yaşar Nuri Gültekin gibi yani sayabiliriz burada. Binlerce sayabiliriz. Yani Abdülhamit Han gibi, senin milli kültüründür. Osmanlı gibi. Ama bunu kabul etmek zorundasın. Çünkü bugün Atatürk'ün vizyonuna enebilmiş zekada olan insanlar hükümetin en çok ihtiyacı olacak olduğu insanlar. Ülkenin en aktif, aklı en iyi çalışan, en ama en gerektiğinde kendini feda edebilme duygusuna en temiz kaynaktan nail olmuş insan grubu bunlar. Bunlar senin seçilmişlerin. Vatanın seçilmişleri bunlar. Bu vizyonu görebilenler bunlar. Bunlara sahip çıkacaksın. Çünkü bunlar senin birlik duygunun hücreleri. Bunlar senin karaciğerin. Yani beden olarak düşün vatanı. Hükümeti o bedenin kalbi yap. Karaciğer enzimleri olmadan, karaciğer sağlıklı bir şekilde çalışmadan ne beyin iyi çalışır ne kalp iyi çalışır. Bu insanlar senin karaciğerin. Peki beyin neresi?
Efendim?
Bu eğer vatanı bir vücut olarak algılarsak bu vücutta beyin neresi? Hükümet kalpse bu Atatürk'ün ve birlik duygusunun vizyonunu gören insanlar karaciğerse beyin kim? Beyin halk. Halkı eğitmek zorundasın. Halka öğretmek, ona ışığı vermek zorundasın. Çünkü halk nasıl hissediyorsa vatan yani vücut öyle olacak. Kalp istediği kadar hızlı çalışsın, karaciğer istediği kadar enzim salgılasın. Eğer beyinde gerekli bilgi, önemli olan bilgi beyine verilmemişse, bilgi sentezi yapamıyorsa vatan, yani vücut, o zaman çalışmaz. Umarım bu analoji anlaşılır.
Bence yeteri kadar anlaşıldı. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için ve bu sohbeti gerçekleştirdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz.
Evet, teşekkür ederim. Umarım sıkıcı konuşmamışımdır. Bazen böyle celalleniyorum. Çünkü bunlar çok önemli konular. Umarım kulaklarınızı zarı patlatmamışımdır. Bazen sesim yükseliyor. Çok heyecan duyduğum, ortaokuldaki heyecanı duyduğum konular bunlar. Umarım hiç bu heyecanım geçmesin. Umarım bu heyecanım sizi de yormasın. Çok teşekkür ederim bana bu şansı verdiğiniz için.
Ben yayını dinleyen herkese de çok teşekkürler. Bir saate yaklaştık şu an. En uzun röportajımız sizinle oldu. Çok teşekkür ederiz. Başka bir şey eklemek istiyor musunuz? Bizim sorularımız bitti şu anda.
Yok, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim böyle sorular hazırladığınız için. Sorularınız çok güzeldi. Çok sağ olasınız. Hayatınızda çok doğru yolculuklar, çok böyle verimli, sürdürülebilir, öğrenimli yolculuklar diliyorum. Bütün genç arkadaşlarıma. Sağ olun, iyi ki varın ve asla ve asla korkmayın.
Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.
Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.
İyi günler.